Ayrım 12.
Makroekonomik dengesizliğin içeride fırlattığı spekülatif faaliyetler için fon talebi de eklenince dışarıdan kamusal özel nitelikte borç senetlerine akan fonların getirisi olağanüstü olmaya başladı. Bu arada çevrenin hem devleti hem özel sektörü borç batağına girdi. Bir yandan ithalat patlarken ihracat durakladı. Çünkü aşırı değerlenen yerli para üzerinden iç piyasaya ithalat ucuz gelir. Oysa dış pazarda ihraç malları dolar üzerinden rekabet gücünü yitirir. Cari işlem açıklarının büyümesi ise rizikoyu artırırken mali krizlere kapıyı açmakta. Tablo 8. Gelişmekte olan borsalarda dolar üzerinden getiri oranı yüzde olarak 1993. Ülke borsaları, ikinci söylenecek olan getiri dolar üzerinden yüzde. Türkiye 209, Macaristan 124, Filipinler 110, Malezya 100, Hong Kong 97, Endonezya 91, Tayland 84, Brezilya 76, Sri Lanka 62, Pakistan 52, Yunanistan 29, Portekiz 20. Kaynak: The Wall Street Journal'dan naklen. Milliyet Gazetesi 12 Ocak 1994. Döviz fiyatını sabitleştirip ülkeye giren fonların rizikosunu düşürmek ve karlılığını artırmak amacıyla getirilen kurumsal yapılar da var. Kimi çevre ülkesi parasını dolara bağladı, Tayland, kimi para kurulu denilen ve Merkez Bankası ile ticari bankaların para kredi yaratma gücünü sıfırlayıp para arzını %100 döviz rezervlerine bağlayan bir sisteme girdi, Arjantin ve Estonya. Kimi de merkez bankalarının elde büyük döviz rezervi tutması ve büyük çapta döviz satışları ile yerli paranın aşırı değerlenmesini sağladı. Tablo 9. GOÜ'ye özel kaynaklardan sermaye girişi yılda milyar dolar. 1. Dolaysız yatırım. 1990-92 35.5, 1993-56.3, 1994-80.1, 1995 1995 rakamları ilk tahminlerdir. 90.3. 2. Portfolyo yatırımları. 1. Bono ve tahvilleri. 1990-92 14.9, 1993-54.1, 1994-52.6, 1995-59.6. 2. Hisse senetlerini. 8.5 1990-92'de, 1993-45.6, 1994-34.9, 1995-22.0. Toplam 1990-92-58.9, 1993-156.0, 1994-167.6, 1995-171.9. Artan faizlerle enflasyon oranını gecikmeli yansıtan vergi gelirleriyle giderek büyüyen bütçe açıkları için dar bir sermaye piyasasında kamu borçlanması faizleri daha da yükselttikçe ekonomi tam bir iç borç dış borç kapanına girer. Bu faiz hadlerinde sabit yatırım yapamayan özel girişimciler kendileri için kurtuluşu yüksek reel faizden yararlanmada ve makro dengesizliğin artırdığı spekülatif faaliyetlere katılmada bulur. Artık çevrede reel büyüme dururken rant ekonomisi ve spekülatif faaliyetler doruktadır. Girişim gücü, yatırılabilir fonlar bu alanda yoğunlaşmıştır. Döviz piyasası, borsa, taşınmazlar ve bunun gibi her alan buna konu olabilir. Tabii büyüme durunca iç ve dış borç yükünün GSMH'ye oranı artar. Aşırı değerlenen yerli para ve bunu dışarıdan sermaye girişine borçlu olan düşük döviz fiyatı karşısında dış derecelendirme, rating kurumları kuşkuya düşer ve borç güvenilirliği derecesini düşürür. Nedeni ülkenin ne ihracatının ne gelirinin düzenli bir artış gösteriyor olmasıdır. Ayrıca dış borçlar, özellikle kısa vadeli olanlar, giderek büyümüştür. Bu nokta mutluluk tablosunun doruk noktasıdır. Aşağı dönüş başlayacak demektir. Yerli paradan dövize hızlı dönüş, sermaye kaçışıyla birlikte devalüasyonları reel boyuta ulaştırdı mı? Bunu durdurmanın tek yolu faizleri göklere tırmandırmaktır. Döviz fiyatında artış beklentisi içerdi spekülatörleri, döviz piyasasına ve faiz haddi artışı bonolara yönelttikçe hisse senedi fiyatları borsada inişe geçer. Hisse senedine dış sermayenin yaptığı portfolyo yatırımları da cazibesini yitirir. Sahte mutluluk tablosu sona erer. Portfolyo yatırımları tasfiye edilir. Çoğu zaman büyük oranlı devalüasyonlar ortaya çıkmazdan önce sermaye kaçışa geçer. Wall Street'in kuralı, finans kesiminde dehanın borsada çöküşün ne zaman olacağını kestirip daha önceden davranmada yattığını söyler. Bunu kestirenler kaçışa geçti mi zaten yüksek oranlı devalüasyon kaçınılmaz olur. Kriz başlar. Çevrede mali piyasalar çok dar olduğu için birkaç milyar dolar tutarındaki fonların mali piyasaları girişte de çıkışta da alt üst etmesi olasıdır. Oysa merkezde bunun için milyarlarca dolarlık fonların hareket etmesi gerekir. Çünkü piyasaların işlem hacmi çok büyüktür. Bu tür sermaye hareketleri özellikle makro dengesi zaten bozuk olan ülkelerde ekonomik duraklama ve istikrarsızlık kaynağı olabilmektedir. Nitekim Türkiye 1994, Meksika 94-95, Arjantin 95, Tayland, Malezya, Endonezya ve Filipinler 1997 peş peşe yukarıdaki tabloyu yaşadılar 1990'lı yıllarda. Ancak kriz mali piyasalardan reel kesime de intikal etti. GSMH baş aşağı gitti. İşsizlik ve enflasyon patladı. Peşinden IMF istikrar programı ile devreye girdi. Nedeni açık. Yüksek reel faiz ve devalüasyon üretim maliyetini fırlatınca mal fiyatları artıncaya kadar üretim karlı olmadığı için girişimci üretimi durdurup işçilere yol vermekti. Bir yandan da artan reel faizlerden yararlanmak için parayı üretimden çekip mali piyasada kamu kağıtlarına yatırmakta, rant ekonomisine katılmaktı. Böylece gerileyen üretim artan işsizlik ile patlayan rant ekonomisi çok çelişik bir tablo çıkarır ortaya. İktisatçı Liebenstein, geri kalmış ekonomilerde girişimcilerin ekonomiye katkısı olmayan sıfır toplamlı oyun oynadıklarını söylerken kastettiği tablo bu olsa gerekir. 3. Spekülatif fon akımları ve kar hadleri. 1. Spekülasyonla para üzerinden ya da herhangi bir nesneden sermaye kazancı sağlama hiç de yeni bir olay değil. Daha 12. 13. yüzyılda Batı Avrupa'nın önemli ticaret merkezlerinde olayın varlığı biliniyor. Türk tarihini ilgilendiren önemli bir olay olduğu kadar finans tarihinin bilinen ilk en büyük spekülatif patlaması ise 17. yüzyılda olmuş. İstanbul'dan o zaman Der Saadet 1562'de Hollanda'ya Anvers yollanan laleler üzerine başlayan spekülasyon. 17. yüzyılın ilk yarısında bir çılgınlığa dönmüş, sonra da çöküşle tamamlanmış. Bu spekülasyonlardan kazananların akıllılar, kaybedenlerin ise aptallar olduğu hiç söylenemez. Çünkü dünya bilim tarihinde yeri olan büyük beyinlerden öyleleri spekülasyonlarda batmış ki inanılır gibi değil. Örneğin yerçekimi kanunu keşfeden ve hesaplayan Sir Isaac Newton, bir büyük matematikçinin duyarlılığıyla ben cisimlerin hareketini hesaplayabilirim ama insan çılgınlığını ölçemem demiş. Herhalde ölçemediği kendi çılgınlığı olmalı ki bir spekülasyonda o günün parasıyla tam 20 bin sterlin, bugünün parasıyla 1 milyon dolar kaybetmiş. Yine para faiz kriz kuramları kadar fiyat endekslerinin hesaplanmasına katkı yapan Irving Fisher, 1929 krizinde milyonlarca dolar kaybederek spekülatif beklentilerin kurbanı olmuş. Bağlı bulunduğu Yale Üniversitesi tarafından kurtarılabilmiş. Tabii spekülasyonlardan büyük kazanç sağlayanlar da oluyor. Örneğin 1993 yaz Temmuz aylarında Batı Avrupa paraları üzerindeki büyük spekülasyonda George Soros, Macar kökenli birinci kuşak ABD'li uluslararası dergilerin dedikodusuna göre İnanılır gibi değil ama tam 1 milyar dolar kazanmış. Avrupa para sistemi ise neredeyse çökmüştü. Aynı Soros 1997'de Tayland'ı krize götüren baht, Tayland'ın para birimi aleyhine spekülasyonda Malezya Başkanı Mahathir'in iddiasına göre bu kez siyasal bir amaçla hareket etmiş. Bütün spekülasyonların 3 özelliği var. Birincisi her çıkışın bir inişi olması, spekülatif çıkışların bir noktada çöküşle sonuçlanması. Gerçek finans dehalarının ise inişin olacağı noktaya kestirilebilenler olması. İkincisi spekülasyonun sıfır toplamlı bir oyun olması, yani kazananlar karşısında daima kaybedenlerin bulunması. Genel toplamda spekülasyonla hiçbir gelir yaratılmaması. Nihayet reel üretim kesimlerinde sermayenin kar haddi düştüğünde her nesne üzerinde spekülasyonların yoğunluk kazanması, fonlara talep yaratması. 2. Büyük ekonomik krizlerin hemen öncesinde bazen bir bazen iki yıl süren büyük spekülatif patlamalar görülür. Ham maddeler, döviz, hisse senetleri, antikalar, altın taşınmaz mallar ve bunun gibi aklına gelirse spekülasyon meta olur. İnanılmaz, sürdürülemez fiyatları yükselir bu metalar. Spekülasyon fon talebi yaratırken faiz hadlerini yükseltir, finans kesimi de bu talebi besleyecek yeni finansal araçlar üretir. Bazen siyasal, bazen ekonomik bir olayla beklentiler değişince spekülasyon metallarının fiyatları tepetaklak olur ve hızla inanılmaz düzeylere iner. Bunu ekonomik kriz izler, çoğu zaman sermaye piyasasında hisse senedi fiyatlarının göçmesi ekonomik krizin görünürdeki nedeni olur. Bu süreçte piyasa mantığına göre mekanizma şöyle işler. Önce reel üretim kesimlerinde sermayenin kar haddi düşer, yatırımlar için fon talebi azalır. Bu kez atıl kalan fonların getiri sağlayacağı yeni alanlarda spekülasyonla getiri yükseltme çabaları başlar. Sermaye piyasalarında hisse senetleri, döviz piyasaları ve diğerleri bunun başlıca alanlarıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra merkezde sabit sermaye yatırım ivmesinin ve kar haddinin yüksekliği spekülatif eylemleri baskı altında tutmuştur. Ta ki 1960'lı yılların sonunda bu alanda soluk artık tükenmeye başlasın ve bu anlaşılsın. Dünya çapında bütün değinilen metallerde spekülasyon 1971-73 arasında müthiş bir patlama yaratmış. 1971 Ağustos'unda döviz piyasalarındaki spekülasyonlarla dolar altın bağından kopmuş. Bu kez altın üzerine spekülasyon sürmüş. Ham madde fiyatları spekülatif biçimde göklere fırlamıştı. Burada eğilimi tersine döndüren son damla petrol fiyatlarının 1973 sonunda OPEC tarafından patlatılması oldu. Merkez 10 yıl süreli bir durgunluk yaşadı. Çevre ise uluslararası bankalara borca battı. 1980'li yıllara gelindiğinde ve 1984-89 arasında merkez tekrar gelişme sürecine girdiğinde 1987'ye kadar spekülatif çöküşler sınırlı kaldı. Fakat özellikle taşınmazlar, antikalar, dövizler ve hisse fiyatlarıyla yürüyen spekülasyon 1987'deki ABD sermaye piyasası 1990'da Tokyo sermaye piyasasındaki büyük çöküşle tamamlanınca bu kez çevreye de büyük çaplı fon akımı başladı. Şimdi büyük çaplı spekülasyonlara çevre ülkelerinin döviz hisse senedi piyasaları tanık oluyor. Şu farktaki, yaşadıkları mali kriz onların üretim kesimini çok şiddetli gerilemeye götürdüğü gibi bütün makro dengelerini artan enflasyon ve işsizlik, artan dış borçlar dolayısıyla alt üst ediyor. Oysa merkezde mali krizler çoğu zaman üretim kesiminde kar haddi düşüşünün sonucunda ortaya çıkar. 4. Özelleştirme. Tekil ülke, tekil işletme temelinde eski düzende özelleştirme olgusu tıpkı kamulaştırma gibi hükümetlerin kendi kararlarıyla ve tekil işletmelerin konumuna uygun olarak yürütülen bir işlemdi. Marksist Başbakan Allende'nin öldürülmesi üzerine Şili'de iktidarı General Pinochet önderliğinde askerler ele geçirdiğinde ve hemen köklü bir özelleştirme eylemine 1974'ten itibaren girdiğinde olay yine tekil ülke temelinde kaldı. Ancak işletme artık tekil olmaktan çıkmıştı. Yine de olay Şili'ye danışmanlık yapan Chicago olanlarının marifeti sayıldı. Tam serbestlik yanlısı monetarist Milton Friedman'ın yetiştirmesi ve aynı eğilimdeki Chicago Üniversitesi'nin bir ürünüydü bu sadece. Aynı şekilde Fransa'da sosyalist hükümet iktidara geldiğinde 1980'li yılların başında genişçe bir kamulaştırma eylemine girişmişti. Eylem kimilerine göre sosyalist parti programının ideolojik bir ürünüydü, kimilerine göre Fransa kendi yöntemleriyle işsizlik ve ekonomik bunalımı aşmaya çalışıyordu. Bu da Şili'deki gibi tekil işletme boyunu aşan ama tekil ülke çapında kalan iktidardaki hükümetin programı ile yürütülen bir olguydu. Türkiye'de ise sıkıntıya giren özel bankalar, özel imalat şirketleri başta bunalım dönemleri olmak üzere pek olan biçimde geçmişte kamulaştırılmış, böylece tasfiyeleri önlenmişti. Ne içeride ne dışarıda pek fazla ses çıkmamıştı. 1. Özelleştirmenin evrensel boyutta gündeme gelmesi iki nedenle olur. Birincisi 1980'li yılların başında dış borç krizlerinin patlamasıyla borç faizlerini dahi ödeyemez duruma düşen çevre ülkelerinin yeniden borç ödeyebilir duruma girmesiyle ilgiliydi. Buna karşı borç hisse senedi değişimi öngörülüyordu. Kamu şirketlerinin hisseleri borç ana paraları karşısında satılmak yoluyla bir indirim sağlanabilirdi. Uluslararası bankaların üzerindeki riziko böylece azaltılabilirdi. Nitekim 1980'li yılların başında Latin Amerika'daki ağır borçlular, başta Brezilya, Meksika, Arjantin, Şili ile Türkiye bu yolu kullandılar. Günümüzde bazen blok olarak bazen hisseler olarak kamu girişimlerinin satışı aynı amaca hizmet ediyor. Örneğin 1982'den sonra bu girişimi başlatan Meksika'nın 1988'den sonra özelleştirmeyi hızlandırdığı ve borç ana parasında indirime gittiği biliniyor. 1991 sonuna kadar 1155 kamu işletmesinden 905'i kamu mülkiyetinden çıkmış ve en karlı, en büyük 340'ı özelleştirilirken Meksika 15.65 milyar dolar gelir sağlamış, GSMH'nin %14'ünü aşan kamu kesimi açığını da olağan düzeylere indirmişti. 1993 sonunda bu rakam 23 milyar dolar aşmıştı. Özelleştirilen kamu girişimleri hava yolları, madenler, telefon, radyo, televizyon şirketleri, kamu ticari bankaları gibi çoğu tekel konumundaki kamu girişimleri oldu. 1994'teki krizi izleyerek Meksika IMF gözetimine girdiğinde bu kez taştaki pırlanta niteliğindeki kamu petrol şirketi başta yeniden hızlı özelleştirme gündeme geldi. ABD Meksika'ya 50 milyon dolar teminat vermesinin karşılığında pırlantanın satışını da garantiledi. Oysa önceki özelleştirme furyasında Meksika bunu kesinlikle reddetmişti. Aynı durum Arjantin'deki özelleştirmede gözleniyor. Telefon, hava yolları, doğalgaz, petrol rafinerileri, limanlar, elektrik işletmeleri, demir çelik tesisleri bunların başlıcaları. Arjantin bu yolla yaklaşık 10 milyar dolarlık dış borç indirimi sağlarken 5 milyar dolar tutarında net kaynak girişine tanık oldu. 1990'lı yıllardaki büyük kaynak girişleri sayesinde özelleştirme yoluyla bu ülkeler makroekonomik istikrarı bir süre sağlayabildiler. Kamu girişimlerinin satışında temel öğe dış borçların indirimi olduğu için bunların önemli bölümü merkez tarafından satın alınıyor. Tabii aynı zamanda devletin mali desteği azaldığı ya da tümüyle kalktığı için rekabet koşullarının eşitlendiği serbest piyasa ekonomisine uygun bir yapısal dönüşüm ortaya çıkıyor. Benzer amaçlar Doğu Avrupa'nın eski merkezi planlı ekonomilerinde de geçerli. Yalnız orada kentlerdeki küçük hizmet işletmelerinin çoğu bile Macaristan dışında kamu mülkiyetinde olduğu için işin boyutu çok daha büyük. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın, Bulgaristan ile Romanya'nın ve Yugoslavya'nın oluşturduğu bu grupta Dünya Bankası sıralamasına göre Bulgaristan ve Polonya ağır dış borçlu ülkeler, Macaristan orta derecede borçlu ülke, diğerleri hafif borçlular sınıfında bulunuyor. World Development Report 1992. Yani dış borç ödemenin önceliği ilk ikisi için geçerli daha çok. Asıl sorun ise bunların serbest piyasa koşullarına uyması, mali desteklerin kalkması, paralarının konvertibiliteye geçmesi. Özelleştirme sonucu bu ülkelere kısa sürede büyük çapta, başta Alman yabancı sermaye girdi. Sadece Macaristan'a giren tutar 1992-96 arasında 7 milyar dolar. Tabii bunun karşılığında ÇUŞ'nin küresel kar planlarına uyumlu bir ülkeye dönüşmek var. Çevrede özelleştirme konusunda en büyük baskı dış borcu yüksek olan ülkeler üzerinde. Türkiye'de bu sınıfta yer alıyor. Güney Kore gibi dış borç faizini ve ana parasını kendi gelirinden ödeyen bir ülkeye aynı ölçüde bir baskı yok. Onların durumu merkez ülkelerinin durumuyla aynı. 2. Dünya Bankası'nın bir yan kuruluşu olan IFC'ye göre Avrupa'daki durgunluk dolayısıyla sanayileşmiş ülkelere yapılan dolaysız yatırımlar kısmen azaldı. Bu koşullar özellikle Uzak Doğu, Şili, Arjantin, Meksika ve belki Brezilya gibi gelişmekte olan vaatkar bölgelere dolaysız yatırımları daha cazip kıldı. Sanayileşmiş ülkelerde şirket yöneticileri öngörülebilir gelecekte kendi ülkelerinde gelişmenin cılız kalacağının bilincindeler. Washington Economic Reports 23 Şubat 1994. İşte bu neden bir yandan finansal liberalleşme ile zaten pek olmayan makro dengeleri büsbütün alt üst olan ağır dış borçları giderek daha ağırlaşan çevrenin bir kısım ülkelerinin durumu diğer yandan merkezden özelleştirme yoluyla çevreye önemli çapta sermaye girişine yol açıyor. Böylece merkezde kar haddinin düşmesinden bunalan sermaye çevrede finansal serbestleşmeden ve özelleştirmeden yararlanarak kar haddini artırma olanağı buluyor. Aynı kaynağın belirttiğine göre kamu girişimlerinin özelleştirilmesi dünya ekonomisinde hatırı sayılır bir güç haline gelmiş bulunuyor. Sadece 1988-92 arasında çevre ülkeleri kamu girişimlerinin satışından 60 milyar dolarlık gelir elde ettiler. Bu değerin 40 milyar doları Meksika, Arjantin, Brezilya ve daha küçük ölçüde Şili ve Venezuela'ya ait. Dış kaynaklar bunun 18.5 milyar dolarlık kısmını yani %30'unu sağlamış bulunuyor. Bu sonuncu rakamın %25'i Doğu Avrupa'ya ait. Bu büyük başarının pek konu edilmeyen diğer yüzünü ise iki gazeteci 1994 krizi öncesindeki Meksika ile ilişkiler olarak şöyle anlatıyor. Meksika'ya dışarıdan yapılan bu övgüler Meksika gerçekleriyle giderek daha fazla çatışmakta. Salinas'ın ekonomik devrimi paramparça gözüküyor. Salinas iktidarının ilk 4 yılında sıçrayan kişi başına gelir, 1988'den beri ilk defa düşüyor. Ekonomi bir durgunluğa o denli yaklaştı ki hükümet maliye politikasındaki sıkılığı gevşetmek zorunda kaldı. En kritik sorun Meksika pesosuna ilişkin. Güveni iade etmek için peso dolar kuru sabitleştirildi. İstikrarını korumak için Meksika Merkez Bankası faiz hadlerini yüksek düzeyde tutarak yabancıları tahvillere yatırım yapmaya çekmek zorunda. Bu strateji göreli küçük şirketleri paramparça etti. İthalat rekabetiyle karşılaşan küçük şirketler kitleler halinde işçi çıkarıyor. Ekonominin yeniden gelişme sürecine geçmesinin büyük değişimler gerektirme olasılığı ise bir mucize yarattıklarını düşünen yetkililer için son derece tatsız. Nitekim Meksika bu gözlemden yaklaşık bir yıl sonra çok şiddetli bir mali krize girdi ve izleyen 3 yılda da henüz çıkmış değil. 3. Özelleştirmede tekel konumundaki kamu girişimlerinin haberleşme, ulaştırma, enerji, yeraltı kaynakları ve bunun gibi öncelik alması ise sermayenin kar haddini artırmada önemli bir rol oynuyor. Nedeni şu, kamu tekelleri genellikle tekel konumlarından yararlanarak tekel fiyatı uygulayamazlar. Özel kesime dışsal yarar sağlamak için rekabet fiyatıyla hatta zarar etmek pahasına bunun altında fiyatlarla yetinirler. Kârları düşük olduğundan bunların sermaye piyasasındaki satış fiyatı da bu düşük kârlara göre oluşur. Özelleştirildiklerinde böylece döviz fiyatı verirken iki boyutlu kâr artışı kaynağı ortaya çıkar. Satış fiyatları düşük olduğu için bir de özel tekele dönüştüğünde tekel fiyatı uygulanacağı için. Eğer özelleştirme çoğu zaman olduğu gibi makro dengesi bozuk bir ekonomide para ikamesi ve spekülatif faaliyetlerin yerli para değerini çok düşürdüğü bir sırada yapılıyorsa, yerli paranın dünya paraları itibariyle satın alma gücünün çok düşmüş olması, yani reel devalüasyon da buna eklenir. Tabii yerli sermaye ayrıca kamu kaynaklarını artıran özelleştirmeden aksi halde kendi vergi yükü artacağı için çok yararlanır. Geçici bir süre için dahi olsa vergi yükü artışından kurtulma, vergi sonrası net karları artırmış demektir. Meksika'daki gibi dolar, yerli para kurunun sabitleştirilmesi ise yabancıların kar transferlerini tatlılaştırır. Gerçekte özelleştirmeyi sermaye hareketlerinin küreselleştiği, merkez sermayesinin yatırım yapacak karlı alan aradığı günümüz dünyasında salt kamu girişimlerinin özelleştirilmesi olarak düşünmemek gerekir. Sermaye piyasaları bütünleşen, yani mali serbestleşmesi olan ülkelerin şirketleri merkez çevre ilişkisiyle sınırlı olmaksızın birbirlerini ele geçirebilir, ortaklık kurabilir. Yeter ki finans gücü olsun ve bu girişimin karlı olacağı beklentisi bulunsun. 4. Özelleştirmenin ikinci ayağı serbest piyasa ekonomisine geçiş, böylece bütünleşen dünyada rekabet koşullarının eşitlenmesi, devlet müdahalesini ve desteklerini en aza indirmedir. Merkezde yapılan özelleştirmeler çoğunlukla buradan kaynaklanır. Gerçi aynı gerekçe çevre içinde de geçerlidir. Ne var ki bugüne dek yapılan en büyük özelleştirmeler ve bu yolda getirilen baskılar ağır dış borçlu, makroekonomik dengesi bozuk ve borçları azalacak yerde giderek artan GOÜ ile ilgilidir. 1980'li yıllardan itibaren İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi kamu kesiminin ekonomide ağır bastığı, sert dış rekabet koşullarına uymak zorunda olan ülkelerde özelleştirmeye geçerek kamu girişimlerinin azaltılması yoluna girildiği bir gerçektir. Almanya'nın Doğu eyaletlerinde, eski Demokratik Almanya ise diğer Doğu Avrupa ülkeleri gibi olay merkezi planda yapılan serbest piyasa ekonomisine geçişle ilgilidir. Merkezdeki özelleştirmelerde yerli sermayenin karlılığını ve ekonominin dış rekabet gücünü artırmak önemli bir etken olarak gözüküyor. Bunun için şirketlerin işçi sayısının azaltılması baş öğe. Genellikle her yerde işsizliğin artmasını izleyerek siyasal gerekçelerle kamu girişimlerinde kullanılan işçi sayısı artıyor. Bu etken çevre için daha çok geçerli belki. Ancak merkezde, özellikle Batı Avrupa'da işçi sendikaları çok güçlü. İşçilerin kitle olarak işten çıkarılması konuya siyasal boyut veriyor ve hükümetlerle sendikaları karşı karşıya getiriyor.